Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar programımıza bir ara vermiştik. Bu arada siz kıymetli dinleyicilerimizi özledik. Umuyoruz ki siz de bizim programımızı bekliyordunuz. Programa tekrar başladık. İnşallah bundan sonra yine Kırk Ambar adıyla Ergün Yıldırım Bey'le, daha çok Ergün Bey'in Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı konular üzerinden, ki bu konular birçok sosyal meseleleri, kültürel meseleleri, zaman zaman siyasi meseleleri daha çok usul açısından ihtiva eden yazılardı. Bu yazıları başlık yapıyorduk biz, Kırk Ambar programımıza konu ediyorduk. İnşallah yine bunun üzerinden Ergün Bey'in Yeni Şafak'ta yazdığı yazıları konu edinerek, yine gündemdeki diğer meseleleri Kırk Ambar programımıza konu başlığı yaparak Kırk Ambar programımıza devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hayırlı olsun Kırk Ambar programımızın bu yeni dönemi. 5 yıldır neredeyse yaklaşık bu programımıza devam ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur programımız.
İnşallah.
Hocam programın açılışında söylediğim gibi yine sizin gazete yazılarınızı başlık yapacağız programımıza. Sizin söylemek istedikleriniz var mı, evet, bu yeni dönemle ilgili?
İnşallah hayırlı olur bu program. Hem bize hayırlı olur. Biz de çünkü burada konuştuğumuz zaman aslında konuşma ile birlikte kendimizi de aslında bir takım şeylerle karşı karşıya getiriyoruz. Kendimiz de kendimizi hatırlıyoruz. Kendimiz de bilinçleniyoruz, hisseniyoruz. Aynı zamanda inşallah dinleyicilerimize de hayırlı olur. Program inşallah bereketlenir, çeşitlenir, derinleşir. Hem milletimize hem kendimize faydalı ve hayırlı olur diyelim inşallah.
İnşallah. Hocam 3 Temmuz'da çarşamba günü bir yazınız var ve 7 Temmuz'da bir yazınız var Yeni Şafak'ta. Onları değerlendirelim istiyorum bugün. 3 Temmuz'daki yazınızın başlığı pornografik bilinç, politik kudret, onursuz yürüyüş başlığını taşıyor. Aslında Türkiye'nin son 2-3 haftalık gündemine de havi bu başlıklar. Evet. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılmasıyla birlikte 31 Mart seçimlerinde CHP'nin biraz yerel yönetimler üzerinde etkisini artırmasıyla birlikte, bizim adını sanını unuttuğumuz bazı tiplemeler, mizah tiplemeleri, biraz şöhreti kendinden menkul gazeteciler tekrar arz endam etmeye başladılar ve eski zihniyetini, CHP'nin eski zihniyetini hatırlatıcı, biraz bize 28 Şubat zamanlarını hatırlatıcı beyanlar vermeye başladılar. Bazen bunu sosyal medyada yapıyorlar, tweet atıyorlar, bazı paylaşımlar yapıyorlar. Bilmiyorum, hani bunlardan birisi yine böyle bir, siz de çok güzel ifade etmişsiniz, aslında bunu konuşalım mı konuşmayalım mı diye de söyledim ama yani başörtülerle ilgili hani böyle ağza alınmayacak yakıştırmalar, teşbihler yapılmaya, evet, başlandı. Yine CHP'nin eski milletvekillerinden birisi hakimlerin başörtü takamayacağını, bunun, evet, olmaması gerektiğini söyledi ki bu meseleler aslında aşılmış durumda. Şu anda böyle bir sorunu yok Türkiye gündeminin. Ve yine eşcinselliğin onur yürüyüşü adı altında, bir takım bu sapkınlıkların onur yürüyüşü adı altında desteklenmesi, bunun artık böyle bir hak olarak tanınması için yapılan baskılar, aslında bu sizin yazınız, yani 3 Temmuz'daki yazınız, evet, bütün bunlara havi. Ben şunu sormak isterim, yani CHP, o bildiğimiz klasik CHP zihniyeti az bir iktidara bulaşırsa, iktidar olursa türer mi? Yeniden türer mi?
Evet.
Ne dersiniz hocam?
Hakikaten bizim bu soru öteden beri karşımızdaydı ve genellikle kamuoyunda ya işte CHP artık eski CHP olmayacak gibi bir algıya giriyordu insanlar. Ama biz daha yerel yönetimlerde CHP'nin elde ettiği başarılar sonrası açıklamalarını, uygulamalarını değerlendirdiğimizde bu sorunun cevabının aslında olumlu olduğunu görüyoruz. Yani işte diyelim Adana'da, İzmir'de, ondan sonra Antalya'da, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da CHP belediyeleri kazandı ve bu belediyeler kazandıktan sonra kendi kamuoylarında bir kudrete ulaşma bilincini ürettiler. Bu bilince dayanarak, bundan destek alarak artık biz bu ülkede güçlüyüz, kudret sahibiyiz. Dolayısıyla her şeyi yapabilme durumuna geçtik. Kendimiz de kamuoyuna çok daha rahat deklare ederiz gibi bir durum var. Ve burada en fazla ortaya çıkan olayların başında kültür meseleleri ve inanç meseleleri. Yani gündelik hayatımızda Müslümanlar olarak yaşadığımız, ailemizde, cinsiyet hayatımızda, başörtümüzde, tesettürümüzde, kadın erkek ilişkilerimizde ilgili olan bu gündelik hayatımızın Müslümanca pratikleri, kültürel dünyası, anlam dünyasını ters yüz eden bir takım dalgalanmalar ortaya çıktı.
Evet.
Bir takım söylemler ortaya çıktı.
Evet.
Bir takım girişimler ortaya çıktı. Bu yeni bir başlangıcı anlatıyor aslında. Bundan sonra Türkiye'de zaman zaman karşılaşacağımız çok önemli meseleler olacak. Mücadele artık siyasi iktidar üzerinden daha fazla kültürel alan üzerinde devam edecek. İktidar ve güç de kültürel alanı ele geçirme üzerinde yürüyecek aslında.
Evet, evet.
Şimdi burada bir yandan mesela kadın kadına yaşamayı, erkek erkeğe yaşamayı, bütün mahremiyetle ilgili helal haramı ters yüz etmeye dönük tutumlara onur diyorlar. Yani onuru, öz Türkçeyi daha eski Türkçeye doğru yaklaştırırsak şeref, namus demek.
Evet.
Tamam mı?
İffet demek.
Bu iffet demek. Bakın buna namus diyorlar. Enteresan bir şey. Namussuzluğu namus diye kodluyorlar. Ama öte yandan başörtüyü ise götürüp işte diyelim tamamıyla fuhuşla öne çıkan bir varlığın imgesiyle birleştirip o şekilde yorumluyorlar. Burada ciddi anlamda İslam'ın kültürel dünyası ters yüz etme var açıkçası.
Bir de bunu yani, mizahla yaptıklarını buna, iddia ediyorlar.
Evet,
yani mizah diye savunuluyor kendilerini.
Yani bu mizah arkasına saklanarak her çeşit namussuzluğu yapma çabası yeni bir çaba değil. Yani bakın Fransa'da yapılanlara bakalım. Fransa'da terörizmi de teşvik eden, adeta çağıran ve bunu fişekleyen tutum neydi? Hazreti Peygamber'le ilgili düşünülmeyecek, ağza alınmayacak arsızlıkların, namussuzlukların mizah adı altında pazarlanmasıydı.
Karikatür değil olarak mi? Çizilmesiydi.
Karikatür olarak çizilmesiydi. Aynı bunlar mizahı burada bir silah olarak kullanıyorlar. Mizahla her şeyi yapabilecekleri zehabına kapılıyorlar. Böyle bir şey yok ki yani. Mizahla kalkıp hadi şu insanı öldürelim diyebilir misiniz? Yani mizah da olsa onun da bir sınırı var. Onun da bir hududu var. Burada hududullahı çiğniyorlar ve kendi hudutlarını inşa etmeye çalışıyorlar aslında. O nedenle o yürüyüşler mesela belediyeler kazanıldıktan sonra oldu ve bu belediyelerin de teşvikiyle oldu.
Ve onların hepsi destekleyen mesajlar yayınladılar.
Mesajlar yayınladılar, pankartlar yayınladılar. Efendim başka bilgimizin olmadığı birçok desteklerde bulundular bunlar. Bu da CHP'nin kültürel olarak tamamıyla bizim örf ve adetlerimize, bizim inancımızın temeliyle bağdaşmayan, Avrupa'nın son 30 yıldır ortaya çıkan lezbiyenliğiyle, efendim geyliğiyle, efendim homoseksüelliğiyle ve diğer bir sürü sapma davranışlarıyla bütünleşen bir kültüre yöneldiklerini gösteriyor. Belediyelerinde bunu destekleyeceklerinin işaretlerini veriyor bu. O nedenle hakikaten CHP aynı kötülük ruhuyla bambaşka bir renkle ortaya çıktığını söylemek mümkün. Yani CHP diyelim tek parti döneminde Kur'an'ı yasaklayan, Kur'an alfabesine karşı çıkan uygulamalarıyla milletin zihninde varken, şu anda da Kur'an'ın lanetlediği, onursuz olarak gördüğü, namussuz olarak gördüğü davranışları destekleyen, bu tür davranışa yönelen insanları toplum karşısında meşru gösteren faaliyetler, dernekler, hareketler, mesajlar, bunları desteklediğini, bunlarla tezahür ettiğini görmekteyiz. O nedenle siyaset salt bir siyaset olarak karşımıza çıkmıyor. Bakın Müslümanla şöyle diyelim, İslami kesimin,
evet,
İslam'ı referans alarak siyaset yapan kesimlerin, muhafazakarlar diyoruz bunlara, bunların kendi içinde çeşitli yanlışlıkları, çeşitli haramları, çeşitli problemleri var. Bunları zaman zaman biz de tartıştık burada, burada eleştirdik. Ama CHP dediğimiz zaman CHP tamamıyla bambaşka bir siyasal konsept ve bunun uzantısı olarak bambaşka bir kültürel konsept ortaya koyuyor. Bununla da bu toplumun geçmişini reddediyor, bu topluma Avrupa'dan ithal ettiği bir kültür sunuyor. Yani bu bahsettiğimiz lezbiyenlik, toplumsal cinsiyet ideolojisi, ondan sonra geylik, bütün bunlar, bunlar etrafındaki fikirler, ideolojiler CHP'nin kendisi tarafından mı üretilmiş? Değil. Bunlar Avrupa'da son 20 yıldır dediğim gibi neredeyse eşitliğin ve özgürlüğün turnusol kağıdı haline getirilmiş. CHP oradan alıyor. Daha nasıl ki tek parti döneminde aldı ve topluma yamamaya çalıştıysa, aynen alıp bunu bu topluma yamıyor. Türklerin kadın tarihinde, inanç kültüründe, Türklerin tarihinde, kültüründe bu tür uygulamaları meşru gören şeyler var mı? Dede Korkut hikayesini okuyalım. Yusuf Has Hacı'ya bakalım.
Kutadgu Birlik'te var mı?
Kutadgu Birlik'e bakalım. Orhun yazıtlarına bakalım. Hadi İslam öncesine de bakalım. Bu tür davranışları normal gösteren bir şey var mı? Bunları tasvip eden bir şey var mı? Efendim bunlar yeni mi çıktı? Hayır, Lut kavminde de var. Pompeo'da da var. Yani Allah bütün yeryüzündeki tek tek toplumdaki sapkınlıkları anlatmıyor. Bazı toplumları örneğin kimisinin ölçüde sapkınlığını anlatıyor. Kimisinin cinsellikte sapkınlığını anlatıyor. Kimisinin iktidar ve kudrete taparak sapkınlığını anlatıyor. Birer örnek veriyor.
Evet.
Bu her dönemde, her tarihte olacağı için Allah bize uyarıyor. Nitekim bugün biz bu Lut kavminin yaşadığı trajik sapkınlık diyorum ben ona. Yarınki gazete yazımda da bunun üzerinde duruyorum. Burada bunu yaşıyoruz ve CHP bu kültüre destek veriyor. CHP bu kültürü, bakın kültür çok önemli bir şey. Bizim anlam dünyamızı oluşturan şey. Bu bir toplumu mayalayan şey.
Evet.
Bir toplumu siz silahla işgal edebilirsiniz. Ve silahla işgal ettiğiniz zaman bir biçimde o toplumda insanlar örgütlenir, size karşı direnir, mücadele verir ve yeniden bağımsızlığına kavuşur. Ama bir toplumun benliğini, anlam dünyasını, ruh dünyasını yağmalarsanız,
İstila ederseniz
o toplum ayağa kalkmaz.
Zaten hocam ya, birazdan onu konuşacağız. Evet. Self-kolonyalist,
evet, oraya geçeceğiz
bakış
belki
diyorsunuz siz buna. Ben şunu sormak isterim, evet, hocam bu bölümle ilgili. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bu tavrı sergiledi. Anadolu'daki başka illerde de bu tavır sergilendi. Hatta kazanılan Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyükşehir belediye başkanlarının aslında daha çok muhafazakar tandanslı olduğu, hatta işte daha önceki duruşlarının işte sağ partiler üzerinden, evet, olduğu, hatta ilk sağ partilere müracaat ettikleri, orada yer bulamayınca CHP'ye, evet, geçtikleri falan çok söylendi, yazıldı, çizildi. Şimdi CHP hem bu muhafazakarlığa dokunan söylemleri geliştirerek meydanlarda işte bunları söyleyerek, işte İstanbul'da gördük biz bunu yani. tamamen böyle sağ tandanslı bir profil çizdi Büyükşehir Belediye Başkanı. Bununla hani kitlelere cazip gelip, ya bunlar da evet bizim değerlerimize çok yabancı değiller, en azından bizim değerlerimizle tekrar uğraşmazlar, karşıt olmazlar bilinci oluştu diyelim seçmenlerde. Hadi o yüzden kazandıklarını varsayalım. Bundan sonra tekrar o eski kodlarına dönerlerse, işte bizim hatırladığımız 28 Şubat en yakındaki bu travmayı 28 Şubat döneminde atlattık biz. Bu nasıl bir karşılık bulur? Çünkü ilk defa sanki sağla, muhafazakarlıkla, dini değerlerle, örfle, gelenekle barıştığı izlenimini verdi.
Evet, izlenimini verdi.
Verdi. Bundan tekrar avdet ederlerse, dönerlerse bu nasıl bir Türk siyaset tarihi açısından da nasıl bir travmaya dönüşür?
Bence bunu sadece bir izlenim verdiler, bir imaj ürettiler.
Gerçek değil mi bu yani?
Gerçek
hocam?
Değil bence. Bu imajla aslında muhafazakarları yanına çekmeye çalıştılar. Çünkü muhafazakarların belli bir kısmı kendi liderlerinin, siyasal kadroların gidişatından ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorlardı. Ve bunların CHP'ye oy vermesi aslında bir tepki oyu. Kendi siyasal liderlerini cezalandırmaya dönük bir mesaj, bir tepki. Yoksa bunlar CHP'ye inanarak, onların saflarına geçerek meydana gelen bir değişme değil aslında bu. Ve yine bence bundan sonra asıl CHP'nin güdeceği siyaset, yani o sert siyaset yerine daha kültür meseleleri üzerine giden yumuşak bir dönüştürme şeyi olacak, politikası olacak. Yani bizi daha çok işte bu cinsellikle ilgili, kültürle ilgili, anlamlarla ilgili bu konularda bizi test etmeye kalkışacaklar. Bizi kendi eşitlik ve özgürlük anlayışlarıyla sorgulamaya çalışacaklar. Dolayısıyla bizi kendi değerlerimize paradoksal bir tutum içine sokmaya çalışacaklar. Bunu yaparken de nasıl Orta Doğu'da Avrupa emperyalizmi, Amerika emperyalizmi İslam'ı kendi içinde savaştırmak gibi bir strateji izliyorsa, burada da benzer bir strateji izlenecek. Kültürel olarak kendi içinde çatıştırmak. Adı
yani
ilahiyatçı olan.
Yeni dönemin çatışma alanı bu o zaman.
Bu tabii, bu kültür alanı olacak.
Kültür alanı olacak.
Ve burada da sadece seküler olan kişileri konuşturmayacaklar. Bilinç olarak seküler olup görünür olarak
Dindar olanları
seçecekler. Ağzında ayetler geçecek, sakalı olacak, cübbesi olacak.
Ama onur yürüyüşü adı altında eşcinselliğe destek
olabilir diyecek. Bilmem
destek
ne diyecek.
Mesajı yayınlatacaklar.
Tabii. Aslında bu kişiler zahiri olarak muhafazakarlar ama ruh olarak, bilinç olarak tamamıyla sekülerler. Hatta tamamıyla dinden kopmuşlar yani. Sadece siyasi anlamda sekülerliği kastetmiyorum. Kültürel anlamda sekülerlik.
Ama toplumdaki statüleri işte hoca olacak.
Hoca olacak tabii.
Ya ilahiyatçı olacak.
Ezher'den okumuş gelecek.
Evet.
Efendim, Arapça
biliyor
bilmiş olacak.
Fıkıh bilmiş olacak.
Dini kitapları olmuş olacak. Dolayısıyla İslam'ı içeriden vuracaklar. Bu bir yönüyle İslam dünyasında da, Avrupa'da da, Türkiye'ye uzantısı da CHP üzerinde yürüyecek bir yeni gelişme aslında. Nasıl ki Karmatiler ve Batinilerle ciddi bir biçimde uğraştıysak, onlar İslam'ı kendi içinde deforme etmeye çalıştılarsa, burada da böyle olacak. Yani ayeti reddetmeyecek, Kur'an'a çöl kitabı demeyecek, ama diyecek ki ayette Allah şunu diyor. Ama Allah'ın ayetlerinin bazılarını gizleyecekler. Hakikat dediğimiz şey aslında her zaman biz yanlış, yani hakikatin tersi deyince biz bir şeyi yanlış söylenen olarak düşünüyoruz. Halbuki
doğruyu karartmak.
Doğruyu
küfürle,
eksik söylemek.
Küfürle aynı işte.
Doğrunun üstünü örtmek.
Örtmek.
Tamam mı?
Evet.
Yani bir yandan kadın ve erkeklerin birbirine emanet olması, birbirine eşitlik yakınlığı vurgulanacak ayetlerde, ama öte yandan Lut kavminin sapkınlığı gizlenecek mesela.
Evet.
Bundan haberdar verilmeyecek ve ona denecek ki bu tarihsel bir olguydu, geçti. Hayır, hiç de tarihsel değil. İşte Allah
ya da söylendiği gibi bu bir kitle evet. hareketine dönüştü. Bir zorbalığa dönüştüğü için zemmediliyor.
Evet.
Halbuki bunlar bireysel
yorumlayacaklar,
yaşıyor.
Tabii, tarif edecekler.
Bunlar yorumlamaya başladılar.
Dolayısıyla burada Müslüman entelektüeller, yani Müslüman entelektüeller derken zihin olarak Müslüman olan, evet. bilinç olarak Müslüman olan, Müslümanlığın paradigması içinde durarak dünyaya bakan, konuşan, gören, bunları kastediyoruz. Bu tür aydınlar, bu alimler, yani şeytan da bir alimdi değil mi? Kibrinden dolayı gitti, şeytan oldu. O nedenle Arapça bilmek, o nedenle efendim ezlerden geçmiş olmak, dini kitaplar yazmak yetmez. Allah'ın ortaya koyduğu esasları örten, gizleyen, çarpıtan bir insana alim diyemeyiz.
Evet. Hocam,
bu yeni dönemde bence bu kültür savaşları tabiri caizse devam edecek. Burada çok net durmamız gerekiyor ama hikmetle konuşmamız gerekiyor ve İslami kesimin birbiriyle cedelleşmemesi konusuna da dikkat etmesi gerekiyor.
Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederim bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Self Kolonyalist Aydınların Yalan Masalları başlıklı yazı üzerinden aydın meselemizi ve son dönemdeki harf inkılabı ile ilgili bir tartışma üzerinden Self Kolonyalist Aydınlığı konuşacağız. Tekrar kısa bir aradan sonra buluşmak dileğiyle. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Ergün Bey'in 7 Temmuz'da kaleme aldığı Self Kolonyalist Aydınların Yalan Masalları başlıklı yazısını ele alacağız. Hocam, yazıdan anladığımıza göre bir harf inkılabı ile ilgili yine bir tartışma yaşandı.
Evet.
Geçtiğimiz günlerde bir gazete yazısında. Siz de güzel bir, bilmiyorum bu size ait herhalde, bu self kolonyalizm diyorsunuz ki bir self fetihtir diyorsunuz.
Evet.
Bu tür harf inkılabı üzerinden konuşacağımız için, yani kendi toplumunu bir yabancı halk gibi fetheden bir bilinçten bahsediyorsunuz.
Evet.
Kendi değerlerine, kendi kültürüne, kendi medeniyetine dışarıdan birilerin müdahalesi gibi müdahale eden, kendi kendini fethetmeye çalışan ve onun yerine, kendi değerleri yerine batılı, evet. Avrupa'yı değerleri ikame etmeye çalışan bir bilinçten bahsediyoruz. Şunu okumak isterim, kıymetli
buyurun.
Dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum yazınızdan bir bölümü. Diyorsunuz ki bir iç fetih yaşıyoruz. 200 yıldır modernleşme hikayemiz bir self fetihtir. Kendi toplumunu bir yabancı halk gibi fetheden bir bilinç. Aslında self kolonyalizm bu. Kendini modernleştirmek ve batılı düzenin bir parçası haline getirmek üzere bir self kolonyalizm projesi uygulanıyor ve aydınlar da bu projenin parçası.
Evet.
Hocam, aydın meselesini çok konuştuk
evet.
biz Kırk Ambar programımızda. Bizi düzenli dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Ve Platon'a da atıfta
evet.
bulunarak aslında bu aydınların bir yalan masal uydurduklarını söylüyorsunuz. Şununla başlayalım hocam. Yani harf inkılabını bu dönemde hani tekrar gündeme gelmesi nedir? Belki buna
evet,
bir
evet.
atıfta bulunmak gerekiyor. Yalan masal var.
Evet.
Platon'a atıfla bunu söylüyorsunuz. Self kolonyalizm var.
Evet.
Ve aydın meselemiz var.
Evet.
Yine tüm şeyler, bileşenler bir araya geldi.
Evet.
Buyurun hocam.
Evet. Şimdi Platon'un Devlet kitabında faydalı yalan masal diye bir ifade var bu. Çok enteresan bir şey. Belki de ideoloji kavramını bunun için kullanmak gerekiyor, yani faydalı yalan masal diyor.
Evet.
Diyor ki biz diyor insanlara öyle bir şey söyleyelim ki siteye, Yunan sitesinde Atina'ya, herkes ona inansın ve birliğimiz sağlansın diyor.
Ve yalan olsun.
Ve yalan olsun diyor.
Yani
yalan
gerçek,
masal.
Ya,
gerçek değil.
Bir
diyor.
İdeal de değil bu.
Bu
yani.
Hakikat değil, doğru
evet.
değil diyor ama
evet.
bu diyor faydalı bir şey diyor.
Kenetlenecek
insanlara
insanlar.
Diyeceğiz ki herkes doğuştan altın, gümüş ve işte bronz diye doğuyor diyor. Altın, gümüş ve bakır diye doğuyor. Dolayısıyla sen kardeşim, yaratılışın altındır. Sen yöneticiliği hak ediyorsun. Aslında adam yönetici konumda, egemen konumda, efendi konumda, onu meşrulaştırıyorsun. Bu siteye diyor, bunun güvenliğini sağlayacak bekçiler lazım diyor. Efendileri koruyacak, yöneticileri koruyacak. Onlara da diyeceğiz ki sizin yaratılışınız gümüş. Siz bunu kabullenin. Bu sizin için en iyisi. Geri kalanlar da işte onlar da hizmetkarlar,
köleler
vesaire. Onlara da diyeceğiz ki siz bakırsınız yani. Sizin doğuşta Tanrı böyle yaratmış. Buna teslim olun. Bu diyor hakikatte yok diyor. Ama diyor bu site için faydalı diyor. Bu işte diyor yalan masal diyor buna.
Evet.
Şimdi bizim de hakikaten modernleşme tarihimizde bize dayatılan, ya biz modernleşerek dünyanın en iyi toplumu olacağız. En yüksek milleti haline
İlerleyeceğiz.
Geleceğiz. İlerleyeceğiz. Avrupalılar gibi
müreffeh hale geleceğiz.
Fikir adamlarımız olacak. Müreffeh hale geleceğiz. Dünyada saygın bir millet olacağız. Bütün bunlar da bu batılılaşma siyaseti de, modernleşme siyaseti de aslında bir yalan masal. Çünkü zaten Türklere baktığınız zaman tarihte belli dönemlerde dünyaya düzen veren bir millet olmuşlar zaten. Osmanlılarla bunu somut olarak ortaya koymuşlar. Değil mi? Üç kıta diyoruz. 30'un üzerinde bugün farklı devletler kurulmuş. 30'un üzerinde millete, dile, mezhebe hitap etmiş. Bunları bir arada yaşatmış. Bu çok övünülecek bir şey. Dolayısıyla bizim kalkıp Avrupa üzerinden kendimizi yeniden tanımlayarak kendimize dünya çapından bir millet olarak var etme çabasına yönelmemiz bir yalan masaldır. Nitekim öyle olduğumuz da yok yani. O kadar modernleşti bizimkiler. Giyimini değiştirdiler. Neredeyse yani renklerini bile değiştireceklerdi. Yani Abdullah Cevdet hani şeyden bahsediyor ya. Avrupa'dan damızlık getirip ona kadar işi vardırıyorlar.
Evet. Macaristan'da
müfredatımızı değiştirdik, elbisemizi değiştirdik, sistemimizi değiştirdik. Her şeyi Avrupa moderniğine uydurmaya çalıştık ama hala Avrupalılar biraz güçlendiğimiz zaman
kan bağımızı da değiştirelim.
Bu Türkler de çok olmaya başladı diyor, değil mi?
Evet.
Bunları yine Orta Asya'ya gönderelim diyorlar. Bunlar da zaten mürteciler falan diyorlar, değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bu bir yalan masal. Şimdi bu yalan masalı kimler yayıyor? Elbette bu yalan masalı getirdiler, bir iç fetih siyaseti olarak uyguladılar. Self fetih, kendi kendini fethetme. Bizim normalde tarihimizde fetih nedir? Başka toplumlara adaleti götürmektir. Değil mi?
Evet.
Zulümlere engel olmaktır. İslam'ı, ilahi kelimetullahı yaymaktır. Alparslan'ın Anadolu'ya açıldığı zaman verdiği hutbede söylediği nedir? Fütüvetnamelere baktığımız zaman, gazavetnamelere baktığımız zaman, değil mi? Oradaki söylemler ortada. İlahi kelimetullahı yaymak, adaleti hakim kılmaktır. İki cümleyle özetlemek mümkün bu.
Evet.
Fetih budur. Kendi milletine karşı yapılmaz yani. Yeni topraklara, yeni coğrafyalara karşı yapılır. Ama bu modernleşme tarihiyle birlikte tam tersine Avrupa'nın bu değerleriyle kendini fethetmeye çalışan bir konuma dönüyoruz. Bu bir self kolonizasyondur. Bu bir self fetih projesidir. Bu projeyle deniyor ki biz kendimizi fethedeceğiz, Avrupalı gibi yapacağız. Tamam mı? Dolayısıyla bu trajik bir şey. Çünkü senin kendini fethetmen, kendini yabancılaştırmandır. Kendini tırnak içinde gavurlaştırmandır.
Evet.
Onlara benzetmeye çabandır. Kendini Türk olmaktan çıkarmaktır. Müslüman olmaktan çıkarmaktır. Tarihinden çıkarmaktır.
Yani tarihi reddetmek, nitekim, harfi reddetmek, musikiyi reddetmek,
tabii, yani
kültürü
biz,
reddetmek, her
mesela,
şeyi kapsıyor
her şeyi,
hocam.
Biz müzik tarihini nereden başlatıyoruz? Toplumsal düşünce tarihini nereden başlatıyoruz? Siyaset düşüncesini nereden başlatıyoruz? Müfredatımız Orhun abidelerinden mi başlatıyor? Ahkam-ı Sultaniyelerden mi başlatıyor? Farabi'nin müzik çalışmalarını mı başlatıyoruz? Yok. Hemen Grek'e gidiyoruz, Roma'ya gidiyoruz, Rönesans'a gidiyoruz, aydınlanmaya geliyoruz. Avrupa üzerinden.
Evet.
Bu bir iç fetih uygulamasının müfredattaki yansımasıdır. Bunu, bu self-kolonyalizm hareketi farklı. Mesela bizim coğrafyamızın dışındaki, Anadolu coğrafyasının dışındaki bütün coğrafyalarda kolonyalizm oldu. Cezayir'i kolonize etmeye çalıştılar, Mısır'ı yaptılar. Her yeri işgal ettiler. Anadolu'yu tümüyle sömürgeleştiremediler. Ama Anadolu'da da olan kendini sömürgeleştirme faaliyeti, self-fetih hareketi oldu. Bu büyük bir problem. Bu bizim işgalcileri görmemizi de engelleyen bir şey oldu. Ve bunu da meşrulaştıran, propagandasını yapan, toplumu buna alıştıran, yani bu yalan masalı yayan, menakıbnamelerini yazan, menkıbeciliğini yapan kişiler de aydınlar oldu.
Evet.
Ve hala bu devam ediyor. Hala bu yalan masal devam ediyor. Hala bu self kolonizasyon devam ediyor. Bunun bir örneği olarak
Harf inkılabının
yorumlanma biçimi.
Evet.
Harf inkılabı bunu bunlar nasıl yorumluyorlar? Mesela diyorlar ki
okuyamıyorduk. Kargacık burgacık
Arapça
yazılardı.
Arapça kargacık burgacıktı. Efendim Osmanlı'da kimse okuma yazma bilmiyordu. Çok geri kalmıştı diyor.
Evet.
Şimdi bu çok düz bir mantıkla yapılan bir yorum. Bir defa Osmanlı toplumunda anlama, okuma, salt düzeyde yazıya dayalı bir şey değildi. Bütün klasik toplumlarda da öyleydi. Anlamak, okumak
hala öyle hocam.
Yazıdan daha fazla.
Yani
hitabete dayanıyordu,
evet.
Konuşmaya dayanıyordu, sohbete dayanıyordu. Vaazlar böyle yapılıyor, dergahlar öyleydi, değil mi?
Hayır, günümüzde
de hala bilgilenmenin önemli
dinlemek.
Yollarından birisi dinlemektir.
İşte radyoda bunun için
kulaktır.
Evet.
Kalem sadece değil, kelamdır aynı zamanda.
Evet.
Dolayısıyla bunu algılayamıyor. Ondan dolayı hatta diyorlar ki Osmanlı ya matbaayı 300 yıl geri aldı ve 300 yıl geri kaldı. Bu da bir cehalet örneği. Bu da bir self sömürgeci aydın bilincinin okuması. Biz matbaatı 300 yıl geri almadık. İstanbul'da gayrimüslimler 20-30 yıl sonra matbaayı kullandılar yani. Yahudiler, Ermeniler kullandılar bunlar. Ama Osmanlı buna ihtiyaç duymuyordu. Çünkü kendisi mevcut yazı sistemiyle yeterliydi o duruma. Ama ne zaman ki bunun ekonomi politiği oluştu, o zaman almaya başladı zaten. Almaktan da tereddüt etmedi. İşin ticari boyutu vardı, ekonomik boyutu vardı. Henüz daha Osmanlı'da bu ticari ve ekonomik boyutu olmadığı için gerek duymadı. Nitekim o matbaa sadece bilimsel bilgi üretimi için kullanılmadı Avrupa'da. Daha çok bastıkları kitaplarla, haritalarla dünya kadar paralar kazanıyorlardı ve misyonerliği yayıyorlardı,
evet.
Onlarla. Onu da hatırlatmamız,
evet,
gerekiyor. Dönersek, şimdi tipik bir self sömürgeci aydın bilincinin hala devam ettiğini, hala harf inkılabı ile ilgili yorumlarında bunu gördüm ve bu böyle bir yazı yazmama neden oldu. Bu hala devam ediyor. Nedir bu? Diyor ki işte harf devrimi diyor mesela. Aslında harf devrimi değil, harf darbesi olmuştur. Devrim dediğimiz bütün toplumun katılımıyla gerçekleşen bir köklü değişimdir. Bütün toplum mu katıldı bu harf değişikliğine? Değil. Dolayısıyla bir darbe yapıldı. Yani birinci meclisi tasfiye eden, yerine geçen ekip Avrupa adına kendisini kolonileştirmek istedi ve bunu önce insanların hafızasını üzerinde ameliyat yaparak, operasyon yaparak bunu da alfabeyle yaptı mesela. Yine diyor ki Türkçe alfabe diyor. Bu bir Türkçe alfabe değil.
Latin alfabesi.
Latin alfabesi. Latin alfabesini Romalılar kullandı, değil mi?
Evet.
Bütün Orta Çağ Avrupası Latin alfabesini kullanır. Latince bütün Orta Çağ Hristiyanlığın evrensel ortak dilidir. Hala devam ediyor. Kim ne derse desin. Hala Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da bütün entelektüeller Latince biliyor. Bakın, bir yanda bizde Arapça yasaklanıyor. Ortak bir dil İslam dünyasının. Osmanlı'da bir ortaokul düzeyinde eğitim gören bir Osmanlı yurttaşı Arapça biliyordu, değil mi?
Evet.
Ama bugün Bakın biz İslam dünyası...
İlahiyat fakültelerinde öğretemiyoruz.
Öğretiyor, mülmüyor. Halbuki niye sosyologlar öğrenmesin? Neden siyaset bilimciler öğrenmesin? Biz kendi siyasal düşünce tarihimizi nasıl
hocam,
öğreneceğiz?
Ki hocam 100 yıl önceki, 100 yılın başındaki... Hatta bazılarının yeni cumhuriyetin modernist teorisyenlerinden olan Gökalp hocam... Yani çok iyi Arapça biliyor.
Tabii.
Yani fıkıh biliyor.
Şimdi bakın.
Bugün kaç tane sosyolog
biliyor? Modern Avrupalı filozoflara bak. Evet. Hegel, Heidegger, Nietzsche... Hepsi Latince bilir. Hepsi Latince öğrenmiş. Bugün hala İngiltere'nin en iyi grammar school diyorlar mesela. İngiltere'de kaldığım için biliyorum. Latince öğretilir. Niye bunları yapıyor? Latince bu adamların, Avrupa Hristiyanlığının ortak dili. Sen bunu alıyorsun, diyorsun ki bu Türkçe değil. Sonra diyorsun ki harf diyor, bu Arapça alfabesi.
Ve şunu da...
Burada da bir saptırma var.
Evet. Yani yani bir din dili aynı zamanda Arapça.
Tabii, Arapça bir din dili.
Bir kutsiyeti de var değil mi hocam? Yani Kur'an dili olarak bakıyor insanlar.
Bizim
ona göre öğreniyorlar.
Halkımız, Türkler, Müslümanlar bunu bir Arapça alfabesi görmediler. Bunu bir Kur'an alfabesi diye görürler. Arapların alfabesi değil, Kur'an'ın alfabesi. Kur'an olmasa niye bu böyle bir alfabeye kutsiyet atfetsinler, saygı duysunlar? Hala neden bütün yasaklamalara, engellemelere, şuna buna rağmen tek parti döneminde insanlar gizlenerek bahçelere, mağaralara, bodrumlara giderek, kadınlar vesaire çaba göstererek Kur'an'ı anlamasa da yüzünden okumayı öğrenmek için büyük bir gayret işine giriyorlar. Değil mi?
Evet.
O ona duydukları saygıdan dolayı. O bir Kur'an alfabesidir. O Allah'ın insanlığa hitap ettiği bir dildir, bir alfabedir. Böyle bir bilinç vardır bizim toplumumuzda.
Evet.
Bunu bozmaya çalışıyor. Çünkü bir sömürge aydını gibi bakıyor yani.
Evet.
Kendi varlığı üzerinde düşünerek hayata bakan bir aydın tutumu değil bu.
Evet. Yani bir yalan masal uydurulmaya hala devam ediyor hocam. Diyorsunuz ki self-kolonyalist aydın kendisini çok aydın, çağdaş düşünen kesimlere hitap ediyor. Aslında yalan masala kendini en fazla kaptırmış olan da bu toplumsal kesimler. Bunun alıcısı da var.
Alıcısı da var yani. Buna onlar inanıyor maalesef.
O nedenle bu aydının yalanlarına da en fazla onlar koşuyor. Harf devrimi diyor, Türkçe alfabe diyor. Bir taraftan da kargacık burgacık diyor.
Aşağılıyor yani.
Meselenin özünü de tartışılmasına izin vermiyor.
Evet.
Bir yalan masalının peşinden gidiliyor. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Uzun bir aradan sonra ilk programımızı çektik. Özlemişiz. Stüdyoyu da özlemişiz. Kıymetli dinleyicilerimiz de umarım bizi özlemişlerdir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.